Ayrım 2.
İki de Cici Ali vardı aralarında. Oyunun ortasına Rihda birden bağırıverdi. Kesin çocuklar, oyunu kesin. Pastor kardeşler geliyor. Gerçekten de tam bu sırada pastor kardeşler köşeyi dönmüşlerdi. Elleri ceplerinde, başları önlerine eğilmiş geliyorlardı. Öyle de yavaş yürüyorlardı ki kanımız dondu ilklerimizde. Ne yapsak boşunaydı? 5 kişiydik ama boşuna. O ikisi öyle kuvvetlidir ki 10 kişiyi haklayabilirler. Hem 5 kişi olduğumuzda hesaba katmamalı. Tehlike baş gösterdi mi, Kolnay'ın tabanları yağlayacağı, Barabas'ında onu izleyeceği kesindi. Kala kala 3 kişi kalacaktık yani. Hem belki ben de yağlardım tabanları, geriye 2 kişi kalırdı. Beşimiz birden kaçsak bile hiçbir şey değişmezdi. Pastorlar o çevrenin en hızlı koşucularındandır. Bunu herkes bilir. Kaç kaçabilirsen nasıl olsa yetişirlerdi bize. Pastorlar dediğim gibi geldiler işte, yaklaştılar, yaklaştılar ve iyice yaklaşınca az ötemizden milelere göz diktiler. Dönüp Kolnay'a bana bak dedim, bunlar bizim milelere göz koydu. Weiss en akıllımız ya, durumu kavradı hemen. Çocuklar dedi, bu işin sonu el koydumdur. Oysa ben kendi kendime diyorum ki biz bunlara bir kötülük etmedik, herhalde onlar da bize kötülük etmez. Önce bir şey yapmadılar zaten. Öylece dikilip oyunumuza baktılar. Kolnay kulağıma bana bak Nemetçek diye fısıldadı. Oyunu kessek iyi olacak. Öyle ya, senin işine gelir elbette dedim. Ben de ona attım bir şeyi vuramadın nasıl olsa. Sıra bende şimdi. Kazanırsam bırakırız oyunu. Tam bu sırada Richter bilyesini fırlattı. Ama hem korkudan eli titrediği için hem de gözü pastorlarda olduğundan vuramadı elbette. Pastorlar bana mısın demiyor. Elleri ceplerinde öyle dikilip duruyorlardı. Sıra bendeydi. Nişan aldım ve vurdum. Bütün mileleri kazanmıştım. Tam mileleri topluyordum ki aşağı yukarı 30 mile vardı. Pastor kardeşlerin küçüğü şöyle bir ileri fırlayıp el koydum diye bağırdı bana. Doğrulunca bir de ne göreyim. Kolnay ile Barabas tabanları yağlamışlar bile. Weiss da duvara yaslanmış, suratı kül gibi. Richter'e gelince o da kaçsın mı kaçmasın mı diye düşünüyor. Hele bir doğru yolu deneyeyim diye düşündüm. Rica ederim dedim. Buna hakkınız yok. Ama pastorların büyüğü çoktan işe koyulmuş, mileleri cebe indirmeye başlamıştı bile. Küçüğü de göğsümden iteleyip yoksa duymadın mı diye bağırdı. El koydum dedik ya demin. Sus pus olup kaldım elbette. Weiss duvar dibinde ağlıyor. Kolnay ile Barabas da köşeden başlarını çıkarmışlar, ne oluyor diye bakıyorlardı. Pastor kardeşler bütün mileleri toplayıp hiç ses etmeden çekip gittiler. Olan biten bu işte. Gerep öfkeyle olur şey değil diye söylendi. Düpedüz eşkıyalık denir buna dedi Çele. Çonak koş durumun gergin olduğunu belirtmek istercesine ıslığı bastırdı. Boka sessiz sakin durmuş düşünüyordu. Hepsinin gözleri ondaydı. Arkadaşlarının aylardır yakındıkları ama kendisinin bir türlü ciddiye almadığı bu işi şimdi ne diyecekti bakalım. Heyecanla bekliyorlardı. Bu büyük haksızlığın Boka'yı çileden çıkardığı belliydi. Hafif bir sesle, önce öğle yemeklerimizi yiyelim hele dedi. Sonra da arsada buluşuruz, enine boyuna konuşuruz durumu. Bence de olur şey değil. Hepsinin hoşuna gitti bu. Şu anda Boka'yı çok sevimli buluyorlardı. Ona sevgi duyuyorlardı. Zeka fışkıran bakışlarını, savaş ateşini yansıtan pırıl pırıl kara gözlerini dikkatle izliyorlardı. Geç de olsa kafası kızdığı için şu anda Boka'yı bir güzel kucaklayabilirlerdi. Çocuklar evin yolunu tutmuşlardı. Bir yerden neşeli bir çan sesi geliyordu. Güneş ısıtıyordu. Her şey sevinç içindeydi ve güzel görünüyordu. Büyük olaylar karşısındaydılar. Hepsinin içinde bir şey yapmanın ateşi tutuşmuştu. Hepsi de ne olacak acaba sorusunun heyecanı içindeydiler. Çünkü Boka bir şey olacak dedi mi o şey olurdu gerçekten. Ülbü caddesine doğru yürümeye başladılar. Çonak Kaş'la Nemetçek arkada kalmıştı. Boka dönüp baktığında ikisi de tütün fabrikasının pencerelerinden birinin önünde duruyorlardı. İnce tütün tozu kalın sarı bir tabaka halinde kaplamıştı pencere kenarını. Enfiye derler buna, enfiye dedi Çonak Kaş. Ünlü ıslığını çalıp sarı tozdan bir tutam aldı, burnuna çekti. Küçük maskara Nemetçek kıkır kıkır gülmesin mi? O da bir tutam tütün tozu alıp incecik parmağın ucundan burnuna çekti. Hepsi de bu keşiflerinden sevinçli, hapşırı hapşa yollarına devam ettiler. Çanak koş top gibi gürlüyordu hapşırırken. Ufaklık sarı oğlana gelince, onun hapşırması öfkeli bir tavşanın sızlanmasıydı, o kadar. Bir yandan hapşırıyor, bir yandan gülüyor, sevinç içinde koşup duruyorlardı. Öylesine bir coşkuydu ki bu, o sakin ve ciddi bokanın bile olur şey değil diye nitelendirdiği büyük haksızlığı unutmuş gibiydiler. İkinci bölüm. Arsa, ey dağlarda, ovalarda yaşayan, bir adımda ucu bucağı görünmez tarlalara ulaşabilen güçlü, kuvvetli, sağlıklı çocuklar. Siz ki güzelim mavi göğün altında yaşamaya sonsuz uzaklıklara alışkınsınız. Siz ki koca apartman blokları arasında sıkışıp yaşamak zorunda değilsiniz. Büyük kent çocuğu için boş bir arsa ne demektir bilebilir misiniz? O çocuklar için arsa ova demek, kır demek, bozkır demektir. Çürük tahta perdelerle, göklere yükselen apartmanlarla sınırlanmış küçücük bir toprak parçası o çocuklar için sonsuzluk ve özgürlük demektir. Park sokağındaki o arsada bugün 4 katlı bir apartman yükselmektedir. O arsa vaktiyle bir sürü çocuk için mutluluk demekti. Bu gerçeği arsanın üzerine dikilmiş apartmandaki kiracıların bir teki bile bilmiyordur. O sıralarda arsa bütün arsalar gibi bomboştu. Palm sokağı boyunca uzanan bir tahta perde vardı. Sağda solda yüksek yapılar arkada. Arkada ise arsayı ilginç kılan, ona olağanüstü özellik kazandıran bir şey vardı. Evet, bu büyük toprak parçası arkada arsa ile birleşiyordu. Bu toprak parçasını bir buharlı bıçkı firması kiralamıştı. Boydan boya odun istifleri yer alıyordu orada. Odunlar dörtgen bloklar biçimde üst üste yığılmıştı. Aralarından küçük yollar geçiyordu. Tıpkı insanı şaşırtan dolambaçlı yerler gibi. Bu suspus olmuş ve karanlık odun yığınları arasında birbiriyle kesen tam 50-60 derecelik sokak, bu keşmekeş içinde yolunu bulabilmek her baba yiğidin harcı değildi. Zar zor da olsa bir yolunu bularak odun yığından sıyrılıp çıkıldı mı küçük bir alana ulaşılırdı. Bu alanın ortasında garip, esrarlı küçük bir yapı vardı. Buharlı bıçkı makinesi o küçük yapının içindeydi. Yazları bütün bu yapıyı çepeçevre sarıp sarmalayan asmanın yeşil yaprakları arasından uzanmış ince, kara bir baca, masmavi gökyüzüne düzenli aralıklarla bembeyaz bir buhar püskürtürdü. O küçük yapının önünde büyük odun arabaları dururdu. Bu arabalardan biri zaman zaman saçak altına yanaşır, aradan çok geçmeden bir gürültü kopardı. Bıçkı evinin damı altında küçük bir pencere vardı. Tahtadan bir oluk uzanırdı o pencereden. Araba pencerenin altına yanaştı mı, oluğun içinden parça odunlar hızla dökülürdü. Hem de öyle bir hızla ki oluktan yağmur suyu akıyor sanılırdı. Araba tepeleme odun dolunca arabacı bir şey söylerdi. O zaman bacanın puflaması kesilir, küçük bıçkı evine bir sessizlik çökerdi. Derken arabacı atlarını dehler, araba yola koyulurdu. Sıra gelirdi öbür boş ve aç gözlü arabaya. Kara demir baca yeniden buhar püskürtmeye başlardı ve oluktan yine odunlar dökülürdü. Yıllardır böyle sürüp gidiyordu bu iş. Küçük bıçkı evinde bıçkı ne kadar odun biçerse biçsin, koca koca arabalar hep yeniden odun getiriyordu. Büyük avludaki odun yığınları eksilmediği gibi buharlı bıçkı da gıcırtısını kesmiyordu. Küçük bıçkı evinin önünde güdükleşmiş bir iki dut ağacı dikiliydi. Bu ağaçlardan birinin yanı başında da küçücük bir tahta kulübe uydurulmuştu. Bekçi Yano bu kulübede oturur, geceleri çalmasınlar ya da tutuşturmasınlar diye odunları beklerdi. Kent çocukları için yeryüzünde bundan daha uygun bir oyun alanı düşünülemezdi. Kızılderili oyunları için daha elverişli bir yer olabileceği akılların köşesinden bile geçmiyordu. Palç sokağındaki bu arsa harikaydı doğrusu. Arsa Amerika'daki otlakların yerini tutuyor, öbür bölüm yani odun deposu da bambaşka bir dünya oluşturuyordu. İsterlerse kent, isterlerse orman, dağlık ya da kayalık, kısacası o gün oynayacakları oyuna göre değişen bir dünya. Odun deposunun savunmadan yoksun bırakılmış bir yer olduğunu sanmayın sakın. Odun yığınlarının tepesinde kaleler mi istersiniz, siperler mi? Hangi noktasının sağlamlaştırılacağına Boka karar verir, Çonakkoş ile Nemetçek de siperleri yaparlardı. 4 ya da 5 noktada kaleler kurulmuştu. Her kalenin bir komutanı vardı. Sonra yüzbaşılar, üst teğmenler, teğmenler. Hepsi birden bir ordu oluşturuyordu. Erlere gelince ne yazık ki er olarak tek bir kişi vardı ancak. Bütün bir ordunun yüzbaşıları, üst teğmenleri, teğmenleri sadece tek bir kişiye buyruk veriyorlar. Tek bir eri cezalandırıyor, bu tek eri tutukluyorlardı. Bu biricik erin Nemetçek, ufaklık sarışın Nemetçek olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Yüzbaşılar, üst teğmenler, teğmenler. Arsada 100 kere de karşılaşsalar içten bir şekilde selamlaşırlardı. Şöyle elleriyle kasketlerinin kenarına bir dokunur, selam derlerdi sadece. Ama Nemetçek öyle mi ya? Zavallı Nemetçek. Bir subayla karşılaşınca hemen esas duruşa geçmek, dimdik durup sert bir selam vermek zorundaydı. Yanından kim geçerse azarlamadan edemezdi Nemetçek'i. Ne biçim duruş bu? Topuk bitiştir, göğüs dışarı, karın içeri, hazır ol. Nemetçek severek boyun eğerdi hepsine. Kayıtsız şartsız boyun eğmek kimi çocukların hoşuna gider. Ama çocuklar çoğunlukla buyruk vermeyi sever. Eh işte böyledir insanlar. Bunun içindir ki arsadaki çocukların tümü subayken sadece Nemetçek acemi erdi içlerinde. Öğleden sonra saat 3 sıralarında arsada kimsecikler yoktu. Bekçi kulübesinin önüne serilmiş çulun üzerine uzanmış olan bekçi Yano mışıl mışıl uyuyordu. Yano hep gündüzleri uyur, geceleri odun istiflerinin arasında dolaşır, kalelerden birine tırmanır, gökteki ayı seyre dalardı. Buharlı bıçkı gıcırdıyor. Küçük kara baca bembeyaz dumanlar püskürtüyor. Parça tahtalar kocaman arabanın içine dökülüyordu. Saat 3'e birkaç dakika kala Pal sokağına bakan kapı açıldı. Nemetçek içeri girdi. Cebinden bir parça ekmek çıkarıp önce çevresine bir bakındı. Daha kimsenin gelmediğini görünce ekmeğini rahat rahat yemeye başladı. Ama daha önce kapıyı dikkatle sürgülemeyi de unutmadı. Arsada uygulanan yasalar gereğiydi bu. Hem de yasanın en önemli maddelerinden biri. İçeri girerse ardından sürgülemek zorundaydı kapıyı. Bu konuda hele bir dikkatsizliği görülsün, cezası kalede tutuklu kalmaktı. Çünkü arsada tam bir ordu disiplini uygulanıyordu. Bir taşın üzerine ilişen Nemetçek bir yandan ekmeğini yiyor, bir yandan da ötekilerin gelmesini bekliyordu. Büyük olaylara gebe bir gündü. Havada bir de büyük olayların kokusu vardı. Arsanın üyelerinden biri olmaktan büyük gurur duyuyordu Nemetçek. Pal sokağı çocuklarının ünlü birliğine üye olmak az şey miydi? Ekmeğini yedikten sonra can sıkıntısından kurtulmak için odun istiflerinin arasına dolaşmaya başladı. İstifler arasındaki küçük yollardan birinde ansızın Yano'nun kara köpeği çıktı karşısına. Hector diye candan bir sesle seslendi köpeğe. Ama Hector bu candan çağrıya karşılık veremeyecek kadar keyifsizdi. Şöyle kısa yolu bir kuyruk sallamakla yetindi. Bizler de tam bir selam vermek yerine bazen şapkamızın kenarına dokunuruz. İşte köpeklerde de kuyruk sallamak aynı anlamdadır. Hector bir yandan koşarken bir yandan da havlıyordu. Nemetçek ardından seyirtiverdi hemen. Bir odun istifinin dibinde duran Hector şimdi daha öfkeli havlıyordu. Çocukların üstünü kuvvetlendirdikleri bir odun istifiydi bu. En yukarısından parça tahtalardan bir göğüs siperi yapılmıştı. İnce bir sopanın ucunda da kırmızı yeşil küçük bir bayrak dalgalanıyordu. Hector odun istifine doğru atılıyor, aralıksız havlıyordu. Nemetçek sıkı fıkı dostu olan Hector'a "Nen var canım, ne oluyorsun?" diye sordu. Bu sıkı fıkı dostluğun nedeni Hector'un kendisi gibi ordunun rütbesizlerinden olmasıydı belki. Nemetçek başını kaldırıp kaleye baktı. Kimsecikler görünmüyordu. Ama birden parça odunların arasında bir şeyin kıpırdamakta olduğunu hissetti sanki. Kaleye tırmanmaya başladı. Yarı yola ulaştığında yukarıda birisinin odunlardan birini yerinden oynatmakta olduğunu duydu. küt küt atıyordu yüreği. Geri dönse ne iyi olurdu aslında. Ama aşağıya bakıp Hektor'u görünce yeniden yüreklendi. Korkma, Nemet çek, dedi kendi kendine. Dikkatle tırmanmayı sürdürdü. Her basamağı arkada bıraktıkça kendine yeniden yüreklendiriyor, durmadan tekrarlıyordu. Sakın korkma Nemet çek, korkma sakın. Artık tepeye ulaşmıştı. Son bir kez daha korkma Nemet çek deyip kalenin göğüs duvarını aşmak üzere adımını atıyordu ki ayağı havada asılı kaldı korkudan. Aman tanrım! Can havliyle apar topar aşağı indi. Yüreği ağzına gelmişti. Yukarıya kaleye baktı. Orada, en yukarıda, bayrağın yanında, sağ ayağını kale duvarına dayamış French Arch dimdik duruyordu. Baş düşmanları, amansız French Arch, botanik bahçesi çocuklarının önderi French Arch, bol kırmızı gömleği rüzgarda dalgalanıyordu. Dudaklarında o alaycı gülümsemesiyle hafif bir sesle zavallı Nemetçek'e seslendi. Korkma Nemetçek. Nerede? Çoktan korku sarmıştı Nemetçek'in içine. Nemetçek tabanları yağladı. Hektor da ardından. Odun yığınların arasından koşarak arsaya döndüler. İlk yaz rüzgarı French ateşin alay eder gibi korkma Nemetçek diye bağırışını arkalarından onlara ulaştırmaya çalışıyordu sanki. Nemetçek arsaya ulaşıp da dönüp arkasına baktığında French Atış'ın kırmızı gömleği odun yığını üzerinde görünmüyordu artık. Ama kalenin burcundaki bayrak da yok olmuştu. Çelenin kız kardeşinin diktiği kırmızı yeşil küçük bayrağı French Atış alıp gitmiş olmalıydı. Acaba odun yığınları mı saklıyordu French'i? Yoksa hemen bıçkı atölyesinin yanındaki Maria sokağına mı çıkmıştı? Sakın iki arkadaşıyla şu pastör kardeşlerle birlikte herhangi bir yere saklanmış olmasın da. Pastör kardeşlerin burada olabilecekleri düşüncesi Nemetçek'in içini ürpertti. Pastör kardeşlerle karşılaşmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyordu artık. French Atış'ı bu kadar yakından ilk kez görmüştü. Ondan korkmuştu korkmasına ama doğrusu hoşuna da gitmişti. Geniş omuzlu esmer bir oğlandı. Kırmızı gömlekte pek yakışmıştı ona. Öyle bir gömlek ki French'e savaşçı havası veriyor. Botanik bahçesi çocukları önderlerine benzemek için hep kırmızı gömlek giyerlerdi. Tahta perdenin kapısına düzenli aralıklarla 4 kez vuruldu. Nemetçek rahat bir soluk aldı. Bu Pal Sokağı çocuklarının parolasıydı. Nemetçek sürgülü kapıyı açtı. Gelenler Boka, Çele ve Gerep'ti. Nemetçek korkunç haberi vermek için zor tutuyordu kendini. Ama sıradan bir er olarak üsteğmenleriyle yüzbaşısına ne borçlu olduğunu da unutmamıştı. Onun için hemen hazır ol durumuna geçip dimdik durarak selam verdi. Selam, yeni bir haber var mı diye sordu çocuklar. Derin bir soluk alan Nemetçek bütün olup biteni bir çırpıda sayıp dökebilse ne iyi olurdu. Korkunç diye bağırdı. Korkunç olan ne? Müthiş bir şey, inanmayacaksınız. Peki ama ne? French Atış buradaydı. Çocuklar şaşa kaldılar. Yüzleri ciddileşti. Olamaz dedi Gerep. Nemetçek elini kalbine götürdü. Valla yemin etme diyen Boka sözlerine ağırlık verebilmek için komutu bastırdı. Hazır ol. Nemetçek topuk vurdu. Boka yanına yaklaştı. Neler gördün? Tekmil ver bakayım. Yollar arasında dolaşırken köpeğin havladığını duydum diye tekmil vermeye koyuldu Nemetçek. Köpeğin ardından da gidince orta kalede bir takırtı duydum. Kaleye tırmandım. French Arch kırmızı gömleği sırtında oradaydı. Yukarıda mı duruyordu yani? Kalede mi? Evet. Ufaklık sarışın oğlan yemin etmek üzereydi. Elini havalandırmıştı bile ama Boka'nın sert bakışıyla karşılaşınca kolunu indirip devam etti. Bayrağı da alıp gitti. Bayrağı mı? Evet. Dördü birden ileri atıldılar. Nemetçek en arkadaydı. Hem rütbesiz olduğu için hem de French Atış hala odun yığınları arasındadır diye düşündüğü için. Kale önüne varınca durdular. Gerçekten de bayrak görünmüyordu. Direği de yoktu. Herkes sinirliydi. Yalnız Boka sakindi. Çeleden yana döndü Boka. Kız kardeşine söyle bir bayrak daha diksin bize. Sabaha hazır olsun. Baş üstüne. Ama yeşil kumaşı kalmamış sanırım. Boka sakin bir sesle sordu. Beyaz kumaşı var mı? Var. Öyleyse kırmızı beyaz bir bayrak diksin bize. Bundan böyle bayrağımız kırmızı beyaz olacak. İş çözülmüş oluyordu böylece. Gerep Nemetçek'e seslendi. Er Nemetçek, buyur. Yasamızın maddelerini değiştirirsin yarın. Rengimiz kırmızı yeşil değil, kırmızı beyaz olacak artık. Baş üstüne üsteğmeni. Gerep başından savarcasına dimdik duran sarışın oğlana şöyle bir el salladı. Rahat. Küçük sarışın rahata geçti. Kaleye tırmanan çocuklar French atışın bayrak direğini kırmış olduğunu gördüler. Direk bir çiviyle çakılmıştı kale burcuna. Kırılan direkten artta kalan küçük parça ise hala yerinde duruyordu. Hayt ho! Hayt ho! Pal sokağı çocuklarının parolasıydı bu. Anlaşılan ötekiler de gelmiş onları arıyorlardı şimdi. Er Nemetçek diye seslendi Çeli. Buyur. Çocuklara karşılık ver. Baş üstüne teğmenim. Nemetçek iki elini huni gibi yapıp ince çocuk sesiyle bağırdı. Hayt ho! Hayt ho! Sonra kaleden inip arsaya yöneldiler. Ötekiler de gelmişti. Çanakkoş, Vais, Kolnay ve bir iki kişi daha. Boka'yı görünce esas duruşa geçtiler. Boka komutanlarıydı ya. Selam diyerek selamladı Boka. Kolnay topluluktan ayrıldı. Biz geldiğimizde kapıyı sürgülü bulmadığımızı arz ederim. Yasamız uyarınca kapının sürgülü olması gerekir. Boka adamlarına sert sert baktı. Onlar da aynı biçimde Nemetçek'e baktılar. Nemetçek elini kalbine götürmüş, kapıyı açık bırakmadığı üzerine yemine hazırlanmıştı bile. Boka daha atik davranıp sordu. En son kim girdi içeri? Sessizlik. Hiçbiri sonuncu olarak girmemişti içeri. Bir an hepsi suspus olup kaldılar. Derken Kolnay karşılık verince Nemetçek'in yüzü aydınlandı. En son giren yüzbaşımdı. Ben mi diye sordu Boka. Evet yüzbaşım. Boka şöyle bir düşündü. Haklısın dedi. Gerçekten de kapıyı sürgülemeyi ben unuttum. Adımı kara deftere geçirin üsteğmeni. Bunu söylerken Gerep'ten yana dönmüştü. Gerep cebinden kara kaplı küçük bir not defteri çıkardı. Büyük harflerle Yuhan Boka diye yazdı deftere. Neden yazdığını unutmamak için de kapı diye not düştü yanına. Çocukların hoşuna gitti bu. Boka dürüsttü. İnsanın kendi kendini cezalandırması mertliğin zor rastlanır örneklerindendir. Latince derslerinde bile rastlanmazdı böylesine. Hani mertliklerden sık sık söz edilen Romalıların geçtiği Latince dersinde. Ama ne de olsa Boka da insandı. Onun da zayıf yanları olacaktı elbette. Kendisini kara deftere yazdırmıştı. Ama bir süre sonra kapının açık kaldığını bildirmiş olan Kolnay'dan yana döndü. Sen de zevzeklik etmesen çok iyi olacak. Yaptığı gammazlıktan ötürü Kolnay'ın adını da deftere yaz, üsteğmen. Üsteğmen korku salan o kara kaplı not defterini yeniden ele alıp Kolnay'ın da adını yazdı bu kez de.